gerçekten. Dolayısıyla adımız da
yemek
olduğu
yere,
için.
Yere, güzel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar, başkentten selamlar, sevgiler, saygılar sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar sevgili dinleyicilerimiz. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz ve başlayan haftanızın en güzel şekilde devam etmesini dileyerek başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz bizlere ulaşmak için. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz bir başka iletişim adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye bizleri aradığınızda ulaşmanız, paylaşımlarınızı yapmanız yeterli. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki haftanın ilk birlikteliğindeki işte ilk müziğimiz.
Çanakkale içinde Aynalı Çarşı,
Çanakkale içinde Aynalı Çarşı.
Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğimiz bu Çanakkale türküsünden sonra bir Çanakkale projesini siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. 1912 Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesiyle orada yaşayan halk 1915'te Çanakkale Savaşı başladığında duyarsız kalmamış, binlerce kişi yardım etmek için Çanakkale cephesine gelmiştir. Çanakkale'ye gelenlerin büyük bir çoğunluğu şehit olurken çok az bir kısmı geri dönebilmiştir. 101 yıl sonra Balkan ülkelerinde yaptığımız alan çalışmasıyla şehitlerimizin torunlarına ulaştık. Onların en azından dedelerinin can verdiği toprakları görmek istemeleri tarihi bir sorumluluk olarak bu projede hayat buldu diyor proje koordinatörü Sayın Feridun Resul. Hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Nilgün Hanım, merhaba.
Evet, 2-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Çanakkale ve Ankara'da gerçekleşti bu proje, bu program. Evet. İsterseniz projenin nasıl hayat bulduğundan bir bahsederek başlayalım.
Tabii. İlk önce bu projenin öncesinde biz TRT Avaz ekranlarında Çanakkale'de Unutulan Avazımız isimli 13 bölümlük bir belgesel hazırladık. Bu belgesel hazırlandı, yayınlandı ve çok büyük bir beğeni topladı. Bu fikrin ortaya çıkması da bu belgesel içerisinde yer alan kişilerle mülakatımız neticesinde gerçekleşti. Çünkü Şehit Gazi yakınlarını biz 8 ülkeyi dolaştık. Her birinin evine kadar geldik, kapısını çaldık. Hepsi bize tabiri caizse kucaklarını açtı. Çok sevindi, mutlu oldular. Çünkü Türkiye'den birilerinin gitmesi ve onlarla ilgilenmesi onları son derece bahtiyar kıldı. Sekiz ülkeye dolaştık ve ortak bir ses vardı.
Hangi ülkelerdi bu 8 ülke?
Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk,
Sırbistan,
Bulgaristan, evet. İşte 7 ülkeyi dolaştık. Ortak ses şuydu. Biz, özellikle Şehit Gazi yakınları şunu söyledi. Biz Çanakkale'ye, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi dedelerimizin babaları da var. Çünkü birinci derece yakınlar, evet, da var. Dedelerimizin ya da babalarımızın şehit düştüğü, kanını döktüğü, kimi zaman da işte kolunu bacağını bıraktığı o topraklara gitmek istiyoruz. Bize bu konuda yardımcı olun dediler. Tabii biz bir belgesel yaptık ama bu işe gönül vermeyince bazı şeyleri başaramazsınız.
Elbette.
Biz de bu işe gönül verdik ve onların söylediklerini de arka tarafa atmadık. Bir yerde tuttuk. Biz bu insanları getirelim. Ama nasıl? Çünkü bizim gücümüz belli.
Evet.
Ve şunu tasarladık, arkadaşlarla toplandık, dedik ki ya bu biz 101 Şehit Gazi yakını Türkiye'ye getireceğiz ama bizim gücümüz yok. O yüzden devlet desteği almamız gerekiyor. Devlet desteği nasıl alacağız? Kamu kurumlarına başvuracağız. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, sonrasında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar bize kapılarını açtı. Tabii bu süreç çok kolay olmadı.
Evet.
Kapıları uzun soluklu zorlamak bir dönemden gerekiyordu. Geçtiniz. Aynen öyle. Yardımcı oldular. Projelendirdikten sonra onlara sunduk ama en başta Başbakanlık Tanıtma Fonu'na sunduk bu projeyi. 3 ay bizi beklettikten sonra okey verdiler. Tamam dediler. Bu işe başlayabilirsiniz. Çok fazla büyük bir bütçe çıkmadı ama kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alarak bu işin çıtasını oluşturduk.
Evet.
Sonrasında isim tespiti gerekiyordu. Yani 101 kişi kolay değil 101. yılda. Tekrar Balkanlara gittik. Yine 8 ülkeyi dolaştık. Yine kapıları çaldık.
Nasıl belirlediniz o 101
Nasıl
kişiyi?
Nasıl belirledik? Şöyle, tarihçilerden yardım aldık. Yani özellikle Balkan kökenli tarihçilerden. Onlarda birçok isim vardı zaten. Ama onunla da yetinmedik. Burada okuyan, Türkiye'de okuyan öğrencilerden de yardım aldık. Çünkü birçok öğrenci şehit torunuydu. Onlar da bize çok yol gösterdiler. Özellikle Sancak bölgesinde Nesip Pepiç isimli bir arkadaşımız yaklaşık 20 kişiyi bize buldu. 20 Şehit Gazi yakını. Köylere kadar gittik. Enteresan olaylar da gerçekleşti. Onu da ilerleyen dakikalarda, evet, paylaşırım sizinle.
Evet. Peki sonra o 101 kişiyi buldunuz, tespitini yaptınız. Nasıl geldiler Türkiye'ye?
Evet, nasıl geldiler? Şöyle, yine o bahsettiğim hem akademisyenler hem gönüllüler Türkiye'ye gelme noktasında bize çok faydaları dokundu. Biz zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla görüştükten sonra bütün pasaport bilgilerini, kimlik bilgilerini verdik. Ona göre uçuş tarihi belirlendi. İşte zaten ikisinde burada olmaları gerekiyordu. Bu şekilde buraya nakilleri oldu. Havaalanında karşıladık büyük bir coşkuyla onları İstanbul'da. İsim tespitini yaparken farklı şeylerle farklı şeylerle de karşılaştık.
O ne da gibi?
Şuydu. Bazıları çok gelmek istiyordu, gelemediler rahatsızlığı sebebiyle. Mesela 88 yaşında Yeni Pazar Preapolye'den bir amcamız vardı. Çok gelmek istiyordu. Onun da babası şehit olmuş. Gelmek istiyordu, gelemedi çünkü hastanede yatıyordu.
Evet.
Selamlarımızı gönderdik. Senin yerine oğlun gelebilir dedik. Oğlunu gönderdi. Hı hı. Ama aklı bizde kaldı. Çok şükür şu an durumu iyiymiş.
Evet.
Yine bir Hatice annemiz vardı. Yine Sırbistan Sancak tarafından. O zaten Gezi'nin maskotu oldu. Hatice annemiz 83 yaşında. Fakat bir ay önce kalçasından ameliyat olmuş.
Buna rağmen geldi.
Beli bükük. Zor hareket ediyor. Evinde yalnız kedileriyle beraber yaşayan bir annemiz. Biz şunu da istiyorduk çok yaşlı olanlardan. Doktora gideceksin, bir sağlık raporu alacaksın. Seyahate engel olmayacak. O yaşına kadar doktora gitmemiş Hatice annemiz. Hı hı. Doktora gitmiş, sağlık raporunu almış, pasaportunu çıkartmış. Ben hazırım diye haber yolladı.
Evet.
O bahsettiğim Nesip Pepiç tarihçi arkadaşımızla. Hı hı. Onu da getirdik.
Yaş aralığı hep böyle 80'in üzeri miydi yoksa daha yani, gençlerde var mıydı?
Daha gençler vardı. Çünkü refakatçi olması gerekiyor. Hı-hı. Yine aynı soydan yani şehit gazi evet. olması gerekiyordu. %50'si 50 yaş ve üzeri, %50'si de daha aşağı
evet.
yaş aralığında geldiler.
Evet. Peki karşıladınız İstanbul'da. Sonrasında neler yapıldı? Proje kapsamında neler vardı? Evet. Çanakkale'ye gittiler
tabii
bir defa.
Gittiler. Hı-hı. İlk olarak İstanbul'a zaten indiler. Otellerine yerleştirdikten sonra İstanbul gezimiz oldu. Hemen ertesi gün. O gün kendilerine dinlenme imkanı verdik. İşte İstanbul'da Ayasofya'yı, Topkapı Sarayı'nı gezdiler. Eyüp Belediyesi İstanbul ayağında bize çok faydası dokundu.
Eyüp Kültür Belediye gezisi Başkanı, de, tarih tabii, gezisi de yaptılar.
Tabii, tabii. Hele akşam üzeri Eyüp Belediyesi'ndeki karşılamayı bir görseydiniz. Muhteşemdi. Evet. Zaten Balkan kökenlilerin çoğu Eyüp tarafında ikamet ediyorlar. Hı-hı. Onlar da bizi karşılamaya gelmişler. Mehter'di, işte diğer etkinliklerdi. Çok güzel anlar yaşadık İstanbul'da.
Ne kadar kalındı İstanbul'da?
İstanbul'da bir gece kalındı.
Sonrasında hemen
ertesi
Çanakkale'ye
gün
mi geçin?
Çanakkale'ye otobüste nakillerini gerçekleştirdik. Çanakkale'ye varışta Lapseki Belediyesi'ne uğradık. Onlar da bizi çok muhteşem bir şekilde karşıladı. Lapseki Belediyesi, Belediye Başkanı, Lapseki Kaymakamı güzel bir yemek verdi tüm konuklarımıza. Hı hı. Daha sonra otellere yerleştirdik. Orada iki gece kaldık. Ertesi günü ise şehitlikleri gezdik. En duygusal anlar da zaten Çanakkale'deki şehitliklerdi. Her biri...
Neler yaşandı orada?
Neler yaşandı? Ben de duygusallaşıyorum. Yani bu işin başında bir insan olarak. Çünkü o insanlar bir umutla geldiler oraya. Yani şuydu o umut da. Ben dedemin mezarını görebilir miyim? Şehit olan dedemin mezarını bulabilir miyim diye. İnanın öyle arıyorlardı ki o yaştaki insanlar. Hı-hı. Bulamadılar tabii. Niye bulamadılar? Çünkü Çanakkale'ye gelen yani Balkan ülkelerinden gelen o kahraman insanlar ya orada şehit oldu, bin parçaya bölündü, mezarı bile belli değil. Ya da sağ kurtulduysa çok az bir ihtimal, hı-hı, 250 bin şehitten bahsediyoruz. Başka cepheye gönderildiler Osmanlı'da. Hı-hı. O yüzden onların mezarını bulmak çok zordu. Hı-hı. Fakat bir umutla onları aradılar. Bulamadıklarını ise işte üzerinde sancak yazıyor mezarın üzerinde ya da Yeni Pazar yazıyor ya da İşkodra yazıyor. Onları sarıldılar. Onları, hı hı, Türk bayrağına, Arnavutluk, Makedonya bayraklarına sardılar. Bir aile albümüne bir fotoğraf daha yerleştirdiler. Çünkü evet, o fotoğraflar biliyoruz ki evinin en köşesi, en güzel köşesinde duracak. Onlar evet için çok önem arz ediyor. Oradan toprak aldılar. Kavanozlara evet doldurdular.
O toprağa götürdüler.
O toprağa götürdüler.
Evet. Kahramanların torunları aslında buluştu Türkiye'de. Ama anladığım kadarıyla çok da duygusal anlar
çok
yaşanmış galiba. Şimdi tabii dedelerinin nasıl, neden bu savaşa katıldıklarına dair bilgileri vardı
var,
mutlaka gelirken, hı-hı, değil mi?
Var.
Türkiye'ye olan sevgilerini biliyorlardı
müthiş
mutlaka.
Tabii.
Onlar da aynı sevgiyle, aynı heyecanla, hı-hı, geldiler belki, hı-hı, değil mi?
Tabii. Zaten şunu söylüyorlardı, biz röportajlarımız esnasında da soruyorduk. Sizin dedeniz Çanakkale'ye savaşmaya niye gitmiş diye sorduğumuzda tabii ki Osmanlı'yı kurtarmak için diyorlardı. Hı hı. Siz bahsettiniz 1912'de
evet.
Zaten ülkeler ayrıldı. Osmanlı diye bir şey kalmadı.
Hı hı.
Fakat buna rağmen sınırları aşıp o kadar çok zorluklar yaşamışlar ki çoğu yolda zaten vefat etmiş. Komitacılar, çeteler, soğuk kış şartları, mevsimlerin hı hı. olumsuz yanları vesaire. Bunlara rağmen geldiler.
Evet.
Sırf Türkiye Cumhuriyeti'ne, Osmanlı'ya zarar gelmesin. Onları ayakta tutalım diye benim dedem ailesini bırakıp geri dönmemek üzere vedalaşarak, helalleşerek gitti diye söylediler bize.
Evet. Peki ilginç olaylar yaşandı dediniz. Hı-hı. Vaktimiz kalırsa anlatalım dediniz. Hı-hı. Paylaşabilir misiniz lütfen bunlardan birini ya da birkaçını?
Tabii. İşkodra'dan Kamil amcamız vardı. Biz burada Kamil diyoruz ya.
Evet.
Orada doktor kendisi, doktor emeklisi. O da grubun en yaşlısıydı, 86 yaşında. İşkodra'da biz onunla ön araştırmaya gittiğimizde onunla görüştük. Yaklaşık 30 kilometre ötede yaşıyor ve bisikletiyle sürekli gidip geliyor evine. Bizim yanımıza da bisikletiyle geldi. Dedi ki, Kamil amca sen daha önce Çanakkale'ye gittin mi? Hayır gitmedim dedi. Tabii tercümanlar vasıtasıyla hı hı. söylüyor bunu. Peki gitmek ister misin dedik. Konuşamadı. Gözyaşlarına
evet.
boğuldu. Ve boynumuza sarıldı. Hiç bırakmamacasına. Ben dedi 86 yaşındayım. Eğer beni Çanakkale'ye götürürseniz hiç fark etmez. Orada da ölsem, burada da ölsem gözlerim açık gitmeyecek dedi. Hı-hı. Ve bunu başarmanın mutluluğunu şimdi biz duyumsuyoruz.
Evet. O kadar duygusal anlar yaşanmış ki belli. Şu anda bunları bizimle paylaşırken bile gözlerinizin evet, dolduğuna evet. şahit olabiliyorum ben gerçekten. Peki etkinliğin finalini nerede gerçekleştirdiniz?
Etkinliğin finali Ankara'da gerçekleşti. Hı hı. Hacı Bayram civarı. Orası da nostaljik olarak ve tarihi dokusu bakımından uygun olarak gördük. Büyükşehir Belediyesi de hı. bize bir yol gösterdi. Konferans salonunda gerçekleştirdik. Kültür Bakanımız Sayın Mahir Ünal eşlik etti. Yine Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melek Gökçek de oradaydı. Kültür Bakanı konuştuğunda şunu söyledi. Çok güzel bir düşünceyi gerçekleştirmişsiniz. Biz 101 yıldır bunu yapmadık diye itirafta da bulundu.
Hı hı.
Siz kendi girişimlerinizde bir şeyler yapmaya çalışmışsınız. Ama bunun daha muhteşemini seneye hep birlikte yapacağız diye söz verdi.
Bu birincisi oldu
bu birincisi,
o zaman. Seneye ikincisi
102 kişi getireceğiz 102 inşallah.
102 kişi gelecek. Bu sayı giderek
artacak.
Ve hı-hı. kahramanların torunları Türkiye'de buluşmaya, atalarını ziyaret etmeye devam edecekler.
Inşallah.
Ne güzel, hı-hı. ne hoş bir proje olmuş gerçekten. Sizi
sağ
kutluyoruz.
Olun, çok sağ olun.
Tekrar devamını diliyoruz.
Çok teşekkür
ve teşekkür
ederim.
Ediyoruz.
İlginlerim.
Hayatın seslerine gelip bizlerle birlikte hem duygularınızı hem yaşadıklarınızı paylaştığınız için sağ olun.
Var ben de size çok teşekkür ediyorum ve ekip arkadaşlarınıza da ayrıca.
Teşekkürler, sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, evet projenin koordinatörü Sayın Feridun Cesur stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve hayatın seslerinde yine müziğe dönüyoruz.
Üzgün acı sözlerim için üzgünüm, seni kırdığım için haklısın. Bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım ben böyleyim. Olanlar için üzgünüm, mutluluklarım için. Aşkımız gölgesiz olmalıydı, şüphesiz olmalıydı. Affedemem ben böyleyim. İster vur, İster yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla. sözlerim için üzgünüm, seni kırdığım için haklısın. Bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım ben böyle.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, 1985 yılında Avrupa Birliği'nde alınan kararla 9 Mayıs, yani bugün Avrupa Günü olarak kutlanmaya başlandı. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'e uzanmak istiyoruz şimdi. Telefon hattımızda Euro Akademiya Başkanı Sayın Mustafa Ulusoy var. Efendim merhabalar, iyi günler başkentten, selamlar.
Merhabalar, iyi günler. AB'nin başkentinden de bütün dinleyicilerimize selamlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, bugün 9 Mayıs. Şimdi 9 Mayıs'ın öneminden birazcık söz edelim. Avrupa Birliği tarafından coşkulu kutlamalar var mıdır? Nasıl geçiyor 9 Mayıs?
Evet, 9 Mayıs tabii ki Avrupa Birliği ile ilgili çok önemli bir gün. 9 Mayıs Avrupa Günü. Ama ondan hemen önce 8 Mayıs'ta müsaadenizle çok kısa girerek kendi annem başta olmak üzere bütün annelerin anneler gününü 8 Mayıs itibariyle tebrik etmek istiyorum bu vesileyle.
Evet.
Ve hemen akabinde de tabii 9 Mayıs geldi. Aslında Avrupa Birliği'nde 9 Mayıs günü 1950 yılına giden bir geçmişe sahip. O tarihte 1950 yılında 9 Mayıs'ta Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman bir deklarasyon yayınlamıştı ve bu deklarasyonda okuduğu bir mektupla Avrupa Birliği sürecinin adeta startını vermişti. 1985 yılında sizin de söylediğiniz gibi Avrupa Birliği kendisini bu önemli günü, anlamlı günü Avrupa Günü olarak tespit ederek bir bayram havasında kutlama yapmaya devam etti. O günden bugüne kadar bugünler kutlanarak geldi. Brüksel'de ve özellikle Strasbourg'da bugün Avrupa Parlamentosu'nun genel kurul oturumları Strasbourg'da olacağı için bazı bir dizi kutlamalar da planlandı. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nun hem Brüksel'de hem de Lüksemburg'daki ve Strasbourg'daki yerleşkelerinde açık kapı günü şeklinde misafirlerine kapılarını açmış oldu. 9 Mayıs Avrupa Günü'nde özellikle Avrupa'yı merak eden, Avrupa Birliği'nin nasıl çalıştığını merak eden kişilere yönelik olarak daha çok vatandaşlara yönelik bir aktivite olarak hem Brüksel'de hem Strasbourg'da hem de Lüksemburg'da bazı faaliyetler yapıldı. Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileri de 9 Mayıs günü mesaj vermeyi ihmal etmediler. Özellikle Avrupa Birliği'nin dış işlerinden sorumlu yüksek temsilcisi Federica Mogherini bir mesaj, videolu mesaj yayınlayarak 9 Mayıs Avrupa Günü ile ilgili olarak görüşlerini dile getirdi. Bugün de yine Strasbourg'daki genel kurulda özellikle açılış toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun başkanı Martin Schulz yine bir mesaj konuşması yapacak ve 9 Mayıs kutlanacak. Tabii bir de Türkiye tarafına bakmak gerekirse Avrupa Birliği'nin aday ülkelerinden birisi Türkiye biliyorsunuz. Bu kapsamda özellikle aday ülkelerin AB süreci tarafında yaşanan gelişmeler hakkında hem bilgilendirilmeleri hem de Avrupa Birliği'nin ne olduğuna dair soruların cevaplanması, merakların giderilmesi noktasında da bir dizi etkinlikler yapıldı. Özellikle bugün Bursa'da, Ankara'da ve diğer bazı illerde 9 Mayıs etkinlikleri de düzenlenmekte. Tabii Türkiye tarafına baktığınızda AB adaylığı çerçevesinde bir 9 Mayıs'ı görüyoruz. Ancak Avrupa Birliği kurumlarında bu 9 Mayıs biraz gölgede kaldı. Sebebi de şu, Avrupa Birliği özellikle son aylarda, son yıllarda karşı karşıya kaldı. Çok ciddi bir kriz olan göçmenler krizi konusunda ciddi görüş ayrılıklarına sahne oldu. Ve dolayısıyla 9 Mayıs Avrupa Günü Avrupa ruhunun, Avrupa projesinin tekrar hatırlatılması için üyeler arasındaki bu görüş ayrılıklarına karşı bir tabiri caizse panzehir olarak kullanılmak üzere ön planda tutulmakta. Fakat sürecin nasıl gideceğini henüz bilemiyoruz. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma yönündeki bazı çıkışları ve referanduma gidecek olması bu 9 Mayıs Avrupa Günü'nü her ne kadar Türkiye'de olmasa da Avrupa'nın başkentinde, merkezinde gölgelemiş durumda.
Evet, yani her şey dört dörtlük gitmiyor. Tamam, coşkulu kutlamalar var ama krizler, iç sıkıntılar, referanduma gidilecek olması da bu süreci bakalım nasıl etkileyecek, daha neler olacak, gelişmeleri daha sonra yine sizden almak dileğiyle Sayın Mustafa Ulusoy. Çok teşekkür ediyoruz bugün için aktardıklarınızdan dolayı. Sağ olun, var olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Euro Akademiya Başkanı Sayın Mustafa Ulusoy aktardı. Brüksel'den kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Sebep yokken ayrıldım dün yine sevgilimden. Yalan yanlış ilişkiler, duygusuz sevişmeler var. Sakın gülmeyin bana, ne kadar yanlış olsam da. Herkes inkar ediyor, gerçekler ortada. Ne yaparsan yap, boş palavra bunlar. Hoş, çok takılma sana. Palavra, hep palavra, palavra. Saçma sapan aşk nameleri eskidendi, küflendi. Şimdi artık kandırmaz ama sahte sahte öp beni. Ne yaparsan yap, boş palavra bunlar. Hoş, çok takılma sana. Palavra, hep palavra, palavra. La la day doy doy, la la day doy. La la day, la la day, la la day doy. La la day doy doy, la la day doy. La la day, la la day, la la day doy. başka türlü yaşanmaz ki. Boşver gülüp geçmeli, hayat bin kere başlamaz ki. Ne yaparsan yap boş, palavra bunlar hoş, çok takılma sana.
Olur alın teri. ...15.38 Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasını öngören iş kanunuyla Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ne an itibariyle kabul edildi, ne gibi yasal düzenlemeler var acaba?
Evet, aslında bir süredir kamuoyunda oldukça tartışmalı bir konu. Geçici iş ilişkisi dediğimiz konu, hatta işte kiralık işçi olarak çoğu zaman basına yansıyor. Geçtiğimiz hafta cuma sabahı, yani sabaha karşı saat 4'te meclisten geçti. Ve oldukça tartışmalı olan bu uygulamayla bundan sonra pek çok firmada geçici iş ilişkisiyle çok daha fazla sayıda insan çalıştırılabilecek.
Neydi tartışmalı konular?
Tartışmalı konu bu iş ilişkisi çerçevesinin çalışanların haklarını kısıtlayacağı, adeta özel istihdam bürosunun belirli sürelerle bu kişilere işte aslında ödünç bir iş ilişkisi söz konusu ama işte karşı taraftaki firmaya kiraladığı, o yüzden zaten kiralık işçi olarak hı hı. geçiyor kamuoyunda da biliniyor gibi bir takım eleştiriler var ve hatta işçi tarafından da, işçi kesiminden de sendikaların ve konfederasyonların ciddi eleştirisi oldu. Yani bir nevi modern köleliğe kadar gidebilecek bir takım açıklamalar yapılıyor. Aslında geçici iş ilişkisi hali hazırda Avrupa'da pek çok ülkede de uygulanıyor. Hatta farklı farklı ülkelerde sınırlamaların da farklı çerçevede olduğunu görüyoruz. Örneğin İngiltere'de sektörel bir sınırlama varken işte Almanya firmada çalışan sayısı üzerinden bir kısıtlama koyabiliyor. Aslında Türkiye'de Avrupa Birliği direktifinden hareketle hazırlanan bir yasal çerçeve var ve bütün ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak Avrupa ülkelerindeki daha geniş bir çerçeve tutulmaya çalışıldı. Tabii ilk meclise giden tasarıyla şu an geçen tasarı arasında bazı farklılıklar da var. Özellikle işçiyi daha iyi korumak adına yapılmış bazı uygulamalar var. Ama esasen şunu söyleyebiliriz. Bu bir başka uygulamanın tamamlayıcısı niteliğinde. Hangi uygulama derseniz de daha önce sizinle konuşmuş olduğumuz bu çalışan ve anne olan kadınlara yönelik getirilen bir part-time çalışma hakkı vardı. Bu part-time çalışma hakkı çerçevesinde tabii kadınların part-time çalıştıkları dönemde ya da örneğin doğum iznine çıktıkları dönemde, işte askerlik nedeniyle sözleşmenin, iş sözleşmesinin askıda kaldığı dönemlerde firmanın da iş gücü ihtiyacını karşılaması gerekiyordu ve bu geçici bir durum olduğu için hani yeni birini almak ciddi bir maliyet olabiliyordu. Hı hı. Dolayısıyla işte bu tür dönemlerde ve bununla birlikte bazı başka dönemlerde de örnek olarak firmanın öngörülemeyen bir şekilde üretim artışıyla karşı karşıya kaldığı bir dönem olursa, yani örnek olarak söyleyelim işte Haziran ve Temmuz aylarında çok ciddi bir talep patlamasıyla işte bir firmada diyelim ki çok daha fazla üretim yapılacak, ortalamanın üzerine çıkılacak. Bu dönemde sizin ilave insan gücüne ihtiyacınız var. Çünkü mevcut iş gücüyle istenilen talebi karşılamanın söz konusu olmayacak.
Yani geçici iş ilişkisi dediğimiz durum mudur
evet,
bu?
Evet, o dönemlerde evet. çalıştırılacak, yani geçici sürelerle çalıştırılacak olan kişiler firmanın kendi işçisi olarak alınmayacak, bir özel istihdam bürosundan
kiralanacak.
Yani evet, aslında o ifadeyi evet. kullanmak bazen tabi acımasız oluyor. Evet, kiralanacak. Yani oradan alınacak. Geçici süreyle çalıştırılacak. Hı-hı. Bu süre içinde sizin ücret ödeme, yani geçici iş ilişkisiyle çalışan işçinin ücretini ödeme yükümlülüğü örneğin özel istihdam bürosunda, yani hani onun gerçek işvereninde olacak. Fakat sizin de onu devralan kişi olarak, yani geçici süreyle çalıştıran kişi olarak yapmanız gereken, işte ücretin ödenip ödenmediğini, haklarının verilip verilmediğini kontrol etmek olacak. Yani bir karşılıklı olarak bir takım sorumluluklar olacak.
Çalıştırılamayacak bazı iş yerleri vardır değil mi? Örneğin maden ocaklarında, evet, ya da kamuda, değil mi?
Kesinlikle.
Başka var mıdır bunun gibi belirli iş yerleri?
Sizin bahsettiğiniz gibi madenlerde bu şekilde bir iş ilişkisinin kurulması kesinlikle yasaklanmış durumda kanunda. Bunun sebebi de tabii madenlerdeki çalışma şartlarının zaten yeterince zor olması ve o sektörlerde bunun biraz bir parça daha belki sömürüye ya da kötü niyetli kullanımlara meydan verebilecek olması nedeniyle madenlerde yasaklanmış durumda. Ve evet, kamuda da bu ilişki kurulamayacak. Sadece özel firmalarda, hatta işte çalışan sayılarının belirli oranında olmak koşuluyla ve bu ilişkinin de en fazla 8 aylık ve 2 kere tekrarlanabilecek şekilde, ama ne olursa olsun 8 aylık süre için kurulması gibi bir takım kısıtlamalar getirilmiş durumda.
Şartları var yani.
Tabii ki. Zaten koruyucu kısmı da bu şartlar üzerinden organize edilmiş. Evet, gerçekleştirilmiş durumda. Aksi halde kamuoyunda çok daha büyük bir tepkiyle karşılaşabilirdi ve evet, eleştirilerin de çok daha haklı duruma gelmesi söz konusu olabilirdi. Bu noktada toplam 8 ayı geçmemesi sonuçta bir firmanın o bahsedilen öngörülemeyen talep artışı yaşaması durumundaki süreyi de aslında kapsamış oluyor. Ve eğer siz bu ilişkiyi kurduysanız aynı işler için 6 ay boyunca da bu ilişkiyi bir daha kuramıyorsunuz. Yani 6 ayın geçmesi gerekiyor aynı işte geçici bir işçi çalıştırmanız için. Bazı noktalarda süre sınırlaması yok. Mesela ne de işte askerlik durumuyla işçiniz gittiyse o da askerlik süresiyle, yani sizin esas işçinizin geri gelmesi durumunda o askerlik süresi boyunca bu ilişkiyi kurabiliyorsunuz. Ya da işte part-time çalışma izninde olan bir kadın çalışanın o part-time çalışmadığı dönem, yani günün yarısını çalışıyor ama günün diğer yarısını çalışmıyorsa, o süreler için o çalışma süresiyle sınırlı olmak üzere işte 2, 4 ve 6 ay olarak uygulanacağını düşünürsek bu süreçte kullanılması söz konusu.
Anladım. Şimdi konumuzun dışında ama Romanya'dan bir dinleyicimiz aramış. Onun sorusunu cevaplayalım. Sonra biz kaldığımız yerden devam edelim. Yurt dışında yaşayanlar Türkiye'den 65 yaş aylığı alabilir mi? Bunun için ne gibi şartları yerine getirmesi lazım demiş.
65 yaş aylığı için tabii Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Öncelikle Romanya'dan arayan dinleyicimizin Türk vatandaşı olması bu noktada önemli. Bir de tabii esasında bu tür bir yardım, yani 65 yaş aylığı olarak belirli bir yaşın üzerinde herhangi bir kurumda çalışmayan veya işte emekliliğe hak kazanmamış olan kişilere muhtaçlıkları nedeniyle uygulanan bu yardımın tabii Türkiye sınırlarında yaşayan birine verilmesi esas. Çünkü hani Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olması nedeniyle buradaki vatandaşlarını koruma gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla eğer yurt dışında yaşanıyorsa böyle bir yardımın alınması, yani Türk vatandaşı değilse zaten evet, söz konusu değil ama söz konusu olmayacaktır. Fakat işte izleyicimiz yılın belirli bir dönemini burada geçiriyorsa tabii bu durumda şartlar değişecektir. Her şeyden önce gelir testine girmesi gerekecektir. Bunun için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olan merkezlerimize mutlaka başvurması gerekecek. Ve gelir testinde de onun yaşamış olduğu hanenin geliri, ki burada yaşamadığı zaman dolayısıyla bu hani hane geliri üzerinden hareket etmek söz konusu olamayacağı için hani bunu yurt dışı üzerinden hesap toplamamız mümkün olmayacak. Ama burada böyle bir yaşantısı varsa yaşadığı hanedeki kişi sayısıyla toplam gelir arasındaki ilişkiye bakılacak. Diyelim ki işte 4000 liralık hanenin bir geliri var ama işte 6 kişi yaşıyor. Bu 4000 lirayı 6'ya böldüğünüzde asgari ücretin 3'te 1'inden daha düşük düzeyde kalacağı için yararlanma söz konusu olacak. Fakat kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden daha yüksek olduğunda maalesef ne kadar zor durumda olursa olsun vatandaşlarımızın 65 yaş aylığına hak kazanmaları gibi bir durum söz konusu olmuyor.
Evet. Yine konumuza dönelim o zaman. Şimdi geçici işçiler iş yerinde tabii ki pek çok uygulamalardan yararlanacaklar. Bunlar hangileri olacak diye devam edelim.
Şimdi burada az önce de söylediğimiz gibi aslında esas olarak sizin işvereniniz sizi o iş yerine geçici nitelikteki iş ilişkisi için veren özel istihdam bürosu. Dolayısıyla işte ücretiniz ve pek çok hakkınızı, ücrete bağlı haklarınızı, yani çalışmanız karşılığında doğan haklarınızı ödemekle yükümlü olan kişi de o. Fakat şunu da söylemek gerekiyor. Diyelim ki sizin geldiğiniz iş yerine, geçici çalıştığınız iş yerinde işte ulaşım, kantin imkanları, bir takım sosyal olanaklar varsa, işte çocuğunuz var, kreş imkanı var bu çalıştığınız yerin. Tabii ki bu tür sosyal olanaklardan yararlanıyorsunuz. Yani işveren bu haklardan sizi yararlandırmamak gibi, işte servis imkanı varsa işte sizi de bu hizmete, ulaşım hizmetine dahil etmemek gibi bir şeye giremez.
Peki özel istihdam bürolarının işleyişi nasıl olacak bu durumda baktığımızda?
Özel istihdam bürolarının işleyişinde şu an bu tür bir iş ilişkisine izin verilebilecek özel istihdam büroları için ciddi teminatlar istenmesi söz konusu olacak. Bununla birlikte özel istihdam büroları eğer bu yasal düzenlemelere aykırı davranacak olurlarsa işte izinleri iptal edecek ve geçici iş ilişkisi örneğin kuramayacaklar. Bununla birlikte yetki almaları gerekiyor. Tabii Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'ndan tabii bu yetkiyi alırken de bunun belirli bir süresi var. Bu 3 yıllık bir süre. Ve bu 3 yıl her seferinde yenilenecek. Tabii bu yenilenme işlemi sırasında da işte kişiyle ilgili, yani mesela çalışanlarına, yani geçici iş ilişkisiyle vermiş olduğu işçilerine ücretlerini doğru şekilde ödemiş olması gerekiyor. İşte SGK'ya prim borcu olmaması gerekiyor bu kişiler üzerinden veya hakkında herhangi bir şikayet olmaması gerekiyor. Yani bu tür bir ilişkiyi, evet, kötüye kullandığına ilişkin bütün bunlara bakılacak. Bununla birlikte şunu da hatırlatalım. Özel istihdam büroları hiçbir şekilde işçiden para alamazlar. Yani onun hani iş bulmasına aracılık ettikleri bir durumda sadece ve sadece işverenden, yani talep cephesinden para isteyebiliyorlar. Eğer bu durumda olan bir kişi varsa da hemen ilgili makamlara şikayette bulunarak bu büroların ruhsatlarının, yani yetkilerinin iptal edilmesine kadar gidebilecek bir süreci de başlatabilir.
Anladım. Evet, peki izinlerden birazcık da söz edelim. İzinler ne olacak? Hangi hallerde nasıl kullanılacak? Nasıl iptal edilecek?
Şimdi burada da yine kanunda, ilgili kanunda özel istihdam bürolarının izinlerinin, yani tabii geçici iş ilişkisi kurma izinleri ve ayrıca onların genel olarak çalışma izinlerinin iptal edilmesi konusunda bazı düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Bu şartlar neler? Çok geniş saydığımızda, örneğin siz o büroyu kurmak için aranan koşulları kaybettiyseniz, herhangi bir tanesini kaybettiyseniz, örnek olarak söyleyelim, işte geçici iş ilişkisi kurabilmeniz için bir teminat göstermeniz gerekiyor. Bu brüt asgari ücretin 200 katı kadar. Eğer mesela bunu sağlayamadıysanız bu izninizin iptal edilmesi anlamına gelecek. Veya diyelim ki başlangıçta siz böyle bir beyanda bulundunuz fakat yapılan denetim sonucunda yine sizin bu şartlara haiz olmadığınız anlaşıldı. Yine bu durumda izinlerin iptal edilmesi söz konusu. Eğer izin almadan faaliyet yürütürseniz, istisna tutulan meslek mensupları dışında iş arayanlardan ücret alırsanız, az önce söylemiş olduğum durum. Bu durum şikayet yoluyla veya yine denetim yoluyla belirlenecek olursa Çalışma Bakanlığı tarafından. İş arayanlara ilişkin bilgileri siz iş ve işçi bulma faaliyetinden başka bir amaçla toplar ve dağıtırsanız, hele ki kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasanın da geçtiğimiz dönemde, yani hemen bu geçtiğimiz bir ay içinde kanunlaştığını düşünecek olursak, diyelim ki çok fazla yapıldığı için söylüyorum, bir ticari amaçla bir firmaya sattıysanız işte telefon numaralarını, bu tür durumlarda da yine izinlerinizin iptal edilmesi söz konusu olacak. Yine izni bulunmadığı halde yabancı çalıştırıldığının fark edilmesi, yani yabancıların çalışma izni Türkiye'de bir takım koşullara bağlandığı için, bu tür durumlarda veya işte 12 ay boyunca herhangi bir işe yerleştirme hizmeti yapmadıysanız izinlerinizin iptal edilmesi durumuyla karşı karşıya kalacaksınız.
Evet. Peki cezalar?
Evet.
Ceza uygulamaları gerektiğinde ne olacak?
Kesinlikle tabii cezalar maalesef bizim ülkemizde aslında en caydırıcı olan nokta.
Evet.
Yani teşviklerden çok cezalar üzerinden hukuki yaptırımları ya da işte hukuki uygulamaları yaptırabiliyoruz vatandaşlarımıza, işverenlerimize. Burada şunu söyleyebiliriz. Yani farklı farklı tabii para cezaları düzenlenmiş durumda. Diyelim ki kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yaptı özel istihdam büroları. Bu durumda 20.000 lira bir ceza söz konusu. Bunu eğer tekrar ettiyse bu kez ceza artıyor. Yani katlanarak bir ceza uygulaması söz konusu ve 40.000 liraya çıkıyor. Bu kapsamda eğer hizmet alan işveren varsa ona da yine ceza kesiliyor. Ona da 10 bin liralık bir ceza kesiliyor. Yani sadece cezanın muhatabı özel istihdam bürosu değil. Yine kurumdan izin almadan veya yetkisi daha önce bulunan yetkisi iptal edildiği halde bu bahsetmiş olduğumuz şikayetler veya denetimler nedeniyle geçici iş ilişkisi kurmaya devam ettilerse 50 bin lira. Ve fiilin tekrarı halinde bunun işte iki katlanarak 100 bin lira olarak uygulanması gibi durumlarla karşı karşıyayız. Ve böyle bir yani geçici iş ilişkisine yetkisi olmayan birinin aracı olduğu bir yani özel istihdam bürosunun aracılık etmesi halinde de işverene verilen cezalarda iki katına katlanıyor. Ve 20 bin liralık bir ceza ile karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla burada karşılıklı da aslında birbirine bir kontrol mekanizması gerekiyor. Eğer işveren çalıştığı özel istihdam bürosunun işçilerinin ücretini ödemediğini fark ederse mutlaka bununla ilgili kendisine verilmiş olan sorumlulukları yerine getirmek zorunda. Yani ben bilmiyordum, konudan haberim yoktu deme şansı yok. Aynı alt işveren takip sistemi kurulması gerekliliği gibi. Çünkü orada taşeron işçilerini takip etmeniz gerekiyor. Burada da geçici iş ilişkisiyle sizde çalışan işçilerin hak ve menfaatlerini kontrol etmeniz gerekmekte.
Evet. Bakalım çalışma hayatına nasıl yansıyacak bunlar? Olumlu yansımalarını görmek dileğiyle diyelim, değil
İnşallah,
mi?
İnşallah. Evet, kesinlikle.
Çünkü daha öncekiyle çok farklılık gösteriyor bu anlamda baktığımızda.
Evet. Daha esnek bir iş yasasından, bir iş piyasasından bahsetmek mümkün aslında bu uygulamayla birlikte.
Umarız yansımaları da öyle olsun. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek. Yine konuşmaya devam edeceğiz nasıl olsa. Bugün için, bu hafta için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Ekmek Olur Alın Teri köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz'dı konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Haftaya yine birlikte olacağımızı söyledik. Evet, haftanın ilk günü dedik. Birlikteliğimize başladık. İşte o ilk günün sonuna geldik bile sevgili dinleyicilerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Öz Çakır. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere sizlere şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yamama
20. Ben bu ya. Bir süre dayanıp duracağım.